Ayrım 11, sayfa 113, 9. kısım, Moskova, 3 Ocak. Emka otomobil ve peşindeki iki ZİS kamyon, KGB'nin Dzerjinski meydanındaki genel merkezinin büyük ve siyah arka kapısından çıktığında saat sabahın ikisini gösteriyordu. Kafile güneye, Moskova ırmağına yönelirken otomobilin ön koltuğunda oturan sivil giyimli görevli cebinden eski bir gümüş tabaka çıkarıp açtı, bir sigara aldı. KGB'nin ikinci kısmında görevli binbaşı Yuri Lukin o sabahki işinin çok zevkli olmayacağının bilincindeydi. Sigarasından bir nefes çekip arkasına yaslanırken derin bir nefes aldı. 32 yaşında, orta boylu, siyah saçı ve sakin görünüşüyle yakışıklı bir adamdı. Gri sivil takım elbisenin üzerine kalın siyah paltosunu giymişti. Sol kolu dirseğinden kesilmiş, yerine ucunda siyah deri bir eldiven sarkan takma bir el takılmıştı. Lukin sigarasından bir nefes çekerek ön camdan dışarı baktı. O kış Moskova'ya kar erken yağmış, geçen Kasım'dan beri biriken beyazlık sokak kenarlarında kalın duvarlar oluşturmuştu. Kar ara vermeksizin yağmaya devam ediyordu. Dünyanın en soğuk başkentinin sakinlerini bile bıktırıyordu. Konvoy, Arbat'tan geçip Moskova ırmağının dolmuş kıyıları boyunca doğuya doğru ilerlerken, Lukin kucağındaki sekreter altlığındaki isim ve adresleri gözden geçirdi. Bu soğuk Ocak sabahında tutuklanacaklar, hepsi de doktor, 9 kişiydi. Şoföre döndü, bir sonrakinden sola paşa. Emredersiniz binbaşı. Şoför, Teğmen Paşa Kokunko, 30'larının sonunda tıknaz bir Moğoldu. Sarı yüzü ve çarpık bacaklı kaslı vücuduyla 4 kişilik bir emkadan çok Moğol steplerinde atının eğerinde oturmaktan mutlu olacak birine benziyordu. Lukin donmuş ve ıssız sokaklara bakarken arka koltukta tek başına oturan yolcu öne eğildi. Binbaşı Lukin yoldaş, tutuklanacakların listesine bir bakabilir miyim? Yüzbaşı Boris Vukasin, Lukin'den biraz daha gençti. Daha bir hafta önce bu bölüme atanmıştı. Lukin sekreter altlığını arkaya uzatırken arabanın iç lambası yandı. Vukasin birkaç dakika sonra konuştu. Burada doktorların hepsinin de Kremlin'de görevli oldukları yazılı. İsimlere bakılırsa en az beşi de Yahudi. Bu Yahudilerle biraz yakından ilgilenmenin zamanı geldi bile. Lukin arkaya döndü. Vukasin'in yüzünde aptalca bir sırıtma vardı. Keskin hatları, acımasız vahşetini belli eden küçük bir ağzı vardı. Lukin daha adamı ilk gördüğü andan beri onu bir türlü sevememişti. ''Aslında altı,'' diye cevap verdi. ''Kaldı ki Yahudi olup olmamalarında bir önemi yok. Unutmayın Vukasin. Daha yargılanıp mahkum da edilmediler.'' Babam Stalin yoldaşın ünlü doktorların Kremlin'in yarısını zehirlemek için bir komplo kurduklarına inandığını, bir süreden beri onları izlettirdiğini söyledi. Lukin ciğerindeki dumanı donmuş arabanın içine üfledi. Vukasin'in babası Kremlin'de güçlü dostları bulunan bir parti görevlisiydi. Lukin elini salladı. Baban fikirlerini kendine saklasa daha doğru olur. Hiç olmazsa mahkemeler görevlerini yapıncaya kadar. Kin dolu bir çılgın doktor. Bunu anlarım ama 9'u birden inanılacak gibi değil. Camı indirdi, dışarıdaki buz gibi hava yüzüne çarptı. Sigarasını dışarı fiskeleyip camı kaldırırken Vukasin soğukça sordu. Bir şey söylememe izin verilir mi Binbaşı Lukin? Eğer şartsa evet. Bence söyledikleriniz Stalin yoldaşı, küçültücü ve ona hakaret edici. Babam sadece Stalin'in söylediklerini aktarıyordu. Lukin daha cevap vermeden önce paşa dönüp binbaşıya sıkıntıyla baktı. Nasıl oluyor da böylesi götlere hep bize veriyorlar? Vukasin öfkeyle Lukin'e döndü. Binbaşı, bu adam rütbemle alay ediyor. Onu şikayet etmelisiniz. Eğer siz etmezseniz ben ederim. Bu adam Moğol. Önce bunu bilmek gerekir. Moğol ırkı hakkında bir bilgin var mı Vukasin? Kızıl Ordu'nun en iyi savaşçıları olmanın dışında disiplin altına girmemeleriyle ünlüdürler. Benim tek bildiğim bu herifin bir ders almaya ihtiyacı oldu. Paşa arkaya dönüp gözlerini Vukasin'e dikti. O kahrolası ağzını neden kapamıyorsun? Parmağıyla gırtlağını gösterdi. Burama geldin. Pis çizmelerini çenemde hissediyorum. Bu kadar da yeter Teğmen, diye araya girdi Lukin. Moğol subayı kusursuz bir polis, iyi bir dost, kesinlikle korkusuz biriydi ama Lukin onun disiplin kabul etmediğini, her an arabayı durdurup yüzbaşıyı arka koltuktan sürükleyerek çıkarabileceğini, aradaki rütbe farkına rağmen öldüresiye dövebileceğini biliyordu. Kaldı ki sabahın erken saatlerinde tutuklamalarda bulunmak her zaman gerginlik yaratıcı, tatsız bir işti. Fukaşi'nin salgırgan tutumuysa gerginliğin üzerine tüy dikiyordu. Lukin tekrar arkaya döndü. Her şey bir yana Bukaşin. Burasının komutanı benim. Biraz önce söylediklerimse eleştiri değil, sadece bir düşünceydi. Bana ve kendine bir iyilik yap, arkana yaslanıp yolculuğun keyfini çıkarmaya çalış. Önüne döndüğünde paşanın belli belirsiz sırıttığını gördü. Yüzünden o sırıtmayı sil hemen. Bir sonraki sokaktan sola sap. Neredeyse geldik. İlk adres Moskova Irmağı'nın sol kıyısında bir yerde. Moskova'nın iyi mahallelerinin birinde, çar zamanından kalma, dairelere bölünmüş o büyük evlerden biri. Sokak lambaları katı karın üzerinde parlıyordu. Irmak ise tümüyle donmuştu. Lukin ırmağın üzerinde insanların alabalık avlamak için açtıkları delikleri gördü. Sabahın bu saatinde orada balıkçıya rastlamak imkansızdı. Otomobil durduğunda Lukin Emka'dan indi. Vukaşin adamları sıraya sokarken bir sigara yaktı. Yüzbaşının yüzünün öfkeden kasıldığını gördü. Vukaşin'in tarafını tutmamakla hata etmişti ama yapacağı bir şey yoktu. Adam sinirine dokunuyordu. Saldırgan, parlak çizme, her şey kuralına uygun. Lukin polislerin sivri burunlu, büyük zis kamyonlardan atlayarak indiğini, paşanın da sıcaktan korunmak için eldivenli ellerini ovuşturarak yaklaştığını gördü. Moğol homurdandı. Bu pezevenk bütün hafta boyunca sinirime dokundu Yuri. Onu geldiği yere tayin ettiremez misin? Maalesef. Buraya tayinini babası ayarladı. Sana bir uyarı. Bundan böyle kendine dikkat et, ağzını da kapat. Adamlar hazır mı? Evet. Tamam. Hadi bitirelim şu işi. Lukin apartmanın giriş kapısına yöneldi. 18 numaralı dairenin zilini çaldı. Dolmuş camın ardında bir ışın yandığını gördü. KGB'nin genellikle uyguladığı yöntem, tutuklanacak kişinin kapısını kırarak içeri girmekti. Böylesi bir davranış kurbanı rahatsız bir duruma sokar ve sorgudan önce yumuşatırdı. Oysa Lukin uygar yöntemlerden yanaydı. Tutukluyu gör, suçlamayı yüzüne oku. Listedeki ilk isim bir patologtu. Doktor Jakob Rapoport. Sonunda sabahlık giymiş orta yaşlı bir kadın kapıyı açıp dışarıya baktı. Bigudilerle dolu saçını bir fileyle tutturmuştu. Evet. Özür dilerim bayan doktor Rapoport evde mi? Daha kadın cevap verme fırsatını bulamadan Lukin evin içinden holden gelen sesi duydu. Neler oluyor Sara? Sabahın bu saatinde gelen de kim? Kapıda görünen adam sırtına pardösünü atmıştı. Üzerinde hala pijamaları vardı. Beyaz sakalı ona saygın bir görünüm kazandırıyordu. Gözlüklerini taktı, sokaktaki kamyonlara ve askerlere baktı. Daha sonra Lukin'e döndü. Kimsiniz? Bütün bunlar da ne demek oluyor? Doktor Rapoport. Evet benim. Ben binbaşı Lukin'im. Görevim size KGB'nin ikinci kısmının emriyle gözaltına alınacağınızı bildirmek. Sizden ricam hemen giyinerek benimle gelmeniz. Lütfen kalın bir şeyler giyin. Dışarısı oldukça soğuk. Doktorun suratı kireç gibiydi. Bir yanlışlık olmalı. Ben suç işlemedim ki anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum doktor ama emir aldım. Şimdi lütfen dediklerimi yapın da daha fazla gecikmeyelim. Doktor tereddüt etti. Sonra karısı birden elini ağzına götürdü. Dehşet dolu gözlerle Lukin'e baktı. Lütfen. Sesinde yalvarma vardı. Özür dilerim madam. Lukin'in sesi olabildiğince yatıştırıcıydı. Belki de bütün bunlar bir yanlış anlamadan kaynaklanıyordur. Yine de kocanız şimdi hemen gelirse iyi olur. Doktor elini karısının omzuna doladı ve titrek sesle konuştu. İçeri girin binbaşı. Bu arada giyinirim. Tutuklamalar tamamlandığında saat 6'yı bulmuştu. Listedeki doktorlardan hemen hepsi boyunlarını büküp gelmeye razı olmuştu. Hepsi sarsılmış, bazıları itiraz etmeye kalkışmıştı. İçlerinden birini sürükleyerek kamyona bindirmek gerekmişti. Doktorlardan hiçbiri olanlara inanmak istemiyorlardı. Nagatino mahallesindeki son adreste o sabahın KGB raporlarına geçecek bir olay oldu. Tutuklanacak doktor ellerinde ve bekardı. Bir apartmanın üçüncü katında tek başına yaşıyordu. Lukin zili birkaç kez çalmış ama cevap alamamıştı. Yukarı baktığında üst katlardaki pencerelerden birinin perdesinin oynadığını gördü. Öfkeyle öteki zillere bastı. Kadının biri kapının önündeki KGB memurlarını ve kamyonlarını gördüğünde olduğu yerde donup titremeye başladı. Lukin peşinde Vukasin'le birlikte yanından geçip merdivenlere yöneldi. Üçüncü kata çıkıp doktorun kapısını yumruklamaya başladığında da cevap alamadı. Sonunda Vukasin bir tekmede kapıyı kırdı. Adam banyoda saklanırken bulundu. Anlaşılan doktor onu tutuklamaya gelenleri görmüş, şoka girmişti. Loki'nin aldığı emirlere göre tüm tutuklamalar çevreye fazla belli etmeden, gürültü çıkarmadan gerçekleştirilecekti. Oysa daha doktorun yanına bile varamadan, Fukaş'ın adamın tepesine çökmüş, yumruklamaya girişmişti bile. ''Ayağa kalk pis Yahudi, ayağa kalk!'' dedim. Lukin hemen Fukaş'ın arkasına geçti, ensesinin altına yumruğunu indirerek yüzbaşıyı duvara kadar fırlattı. Fukaş'ın yüzü kan içinde duvarın dibine yığılırken paşa elinde tabancası neler olduğunu görmek için banyoya daldı. Lukin haykırdı. Doktoru aşağıya götür hemen, şimdi. Paşa aldığı emri yerine getirirken Lukin yüzbaşının yakasına yapışıp ayağa kaldırdı, duvara dayayıp gözlerini gözlerine dikti. Bir şeyi iyi anlaman gerekecek Fukaş'ın. Benim sorumlu olduğum bir tutuklamada bir daha sanıkları asla vurma. Karşımızdakiler insan, hayvan değil. Bunu iyice kafana sok, tamam mı? Fukaş'ın bakışları nefret doluydu ama bir tek söz bile söylemedi. Ağzının kenarlarından kan sızıyordu. Paşa yeniden yukarı geldi. Banyoya girdiğinde Lukin, Fukaş'ını kenara itti. Yediklerimi kusmadan şu salağı gözümün önünden götür. Paşa sırıttı. Zevkle. O sabah Lukin KGB merkezinden yeniden epey sonra ayrıldı. O sabah Lukin KGB merkezinden 7'den epey sonra ayrıldı. Moskova'nın üzerinde gök yavaş yavaş aydınlanırken arabasını Kutuzovski bulvarından doğuya doğru çevirdi. Lukin'in 1940 model zeytin yeşili BMW 327'si savaşın sonunda el konmuş Alman otomobillerinden biriydi. 6 silindirli güçlü motoru hala iyi çalışıyordu. Otomobil bu haliyle de KGB görevlilerinin yararlandıkları ayrıcalıklardan en önemlisini temsil ediyordu. Arabayı Moskova Irmağı'nın doğusunda karısıyla birlikte oturdukları tek odalı dairenin bulunduğu apartmanın önünde durdurdu. Mahalle bir zamanlar varlıklı Moskova tüccarlarının oturduğu bir yerdi ama şimdi dışarıdan dökük görünüyordu. Pastel yeşil boyalar çatlamış, yer yer dökülmeye başlamıştı. Oysa apartman içlerinde su tesisatı ve ısıtma kusursuzdu. Sadece bu kadarı bile Moskova'da bir mucizeydi. Dördüncü kata tırmandı, gürültü çıkarmadan daire kapısını açıp girdi. Daire soğuktu. Nadia'nın uyanmadığı belliydi. Emma'ya çaydanlığı doldurdu. Kahve yapmak için gaz ocağını yaktı. Paltosunu çıkarıp gömleğinin düğmelerini çözerken pencereye yürüdü. Aşağıya baktı. Alnını soğuk cama yasladı. Moskova kış aylarında sadece birkaç saatliğine aydınlanırdı. Irmağın soluk buz rengi de durgun mavi göğün altında bir hayalete benzerdi. Alacakaranlıkta buzun üzerinde tahta kızaklarını çekerek yürüyen iki çocuk gördü. Peşlerinden gelen küçük köpek bacaklarına dolanıyordu. Lukin orada dururken o sabahki tutuklamaları düşündü. Yüzbaşının karşısında kendisine hakim olamamıştı ama o saldırgan piç bunu çoktan hak etmişti doğrusu. Yine de müdüründen bir uyarı cezası alacağının da bilincindeydi. Listedeki doktorlardan çoğunu adlarından tanıyordu. Hepsi de sabıka kayıtları olmayan saygın bilim adamlarıydı. Bu tutuklamalar dikkatini çekmişti. Özellikle de çoğunun Yahudi olduğunu düşününce. Kuşkusuz kısa zamanda doktorların neden Lublyanka'ya götürüldüklerini öğrenecekti. KGB'nin Dışariski Meydanı'ndaki genel merkezi, Lublyanka hapishanesini de içine alan, meydanın kuzeydoğu bölümünü kaplayarak Karl Marx bulvarına kadar uzanan 7 katlı dev gibi bir binaydı. Aslında bina içi boş bir kareden oluşuyordu. Ortada büyük bir avlu vardı. Ön cepheyle kanatların altı katı KGB'nin çeşitli büro ve kısımlarına ayrılmıştı. KGB, Sovyetlerin iç ve dış güvenliği ile görevli 8 değişik müdürlük ya da özel bölümden oluşmasına rağmen bunlardan sadece 4'ü baş müdürlük adını alacak derecede önemliydi. Baş müdürlüklerden her birinin de özel ve belirli bir görevi vardı. Birinci baş müdürlük yurt dışındaki Sovyet büyükelçiliklerinde çalışan değerli bilgiler getiren ajanların, yabancı muhbirlerin ve sempatizanların faaliyetlerini düzenleyen dış haber alma bölümüydü. Beşinci baş müdürlüğün görevi Baltık Denizi'nden uzak doğuya kadar faaliyet gösteren, Yahudileri ve Sovyet karşıtı grupları da kapsayan iç muhalifleri denetlemekti. Sınır muhafızları baş müdürlüğü de tüm Sovyet sınırlarının güvenliğinden sorumluydu. Lukin'in de bulunduğu ikinci baş müdürlük ya da KGB içindeki adıyla ikinci kısım, KGB içi bölümlerin en büyüğü ve en önemlisiydi. KGB'nin tamamen iç güvenliğine yönelik bölüm olarak gösteriliyordu. Sorumluluk alanı neredeyse sınırsızdı. Sovyetler Birliği'nde oturan ya da ziyaret eden bütün yabancıları, iş adamlarını, yabancı büyükelçilikleri ve elçilik çalışanlarını kapsıyor, yurt dışına sığınan, tutuklanma kamplarından kaçan, cinayet ya da ciddi suç işleyen Sovyet vatandaşlarının izlenmesini de içeriyordu. Bunun yanı sıra sanatçıların, oyuncuların denetlenmesi, muhbirlerin işe alınıp yetiştirilmesi, kara borsanın önlenmesi de bu bölümün sorumluluğundaydı. İkinci kısmın görevlerinin en önemlisi de yabancı ajanların Sovyet topraklarına ayak bastıkları andan itibaren izlenip yakalanmasıydı. KGB binasının bağırsaklarında sözünü etmeden geçemeyeceğimiz ilginç bir bölüm daha vardı. Lubyanki Hapishanesi. Luki'nin doktorlarını götürdüklerini bildiği penceresiz hücreler ve işkence odalarının oluşturduğu karanlık koridorlar. Fincana sıcak kahve doldurdu, 3 kaşık dolusu şeker ekledi. Mutfak masasına oturmak üzereyken kapı açıldı. Nadia açık mavi sabahlığıyla kapıda bakıyordu. Kızıl saçları omuzlarına dökülmüştü. Karısının karnındaki küçük şişkinliği görüp gülümsedi. ''Seni uyandırdım mı?'' Uykulu uykulu gülümsedi. ''Beni hep uyandırıyorsun. Yatağa geliyor musun?'' Hemen. Sabahın o saatinde bile güzel görünüyordu. Benim için fazla güzel diye düşünürdü Lökin. Bir arkadaşlarının yaz düğününde ilk karşılaştıklarında kendisi 30, Nadia da 19 yaşındaydı. Orkestra dans müziği çalmaya başladığında Nadia masanın öbür tarafından bakıp gülümsemişti. Ne oluyor? Yoksa KGB subaylarının dans etmeleri yasak mı? O da gülümsemişti. Sadece tabanca zoruyla dans ederiz. Nadia gülmüştü. Kızın yeşil, yumuşak gözlerindeki bir şey onu ölene kadar seveceğini belli etmişti. Zaten 6 ay sonra evlendiler. Şimdi, geçen 3 yılın ardından 2 aylık hamileydi. Lukin de kendini dünyanın en mutlu insanı olarak görüyordu. Nadia yaklaşıp dizlerinin üzerine oturdu, ensesini ovmaya başladı. Göğsüne değen küçük, çocuksu memeleri hissedebiliyordu. Gece nöbetin nasıl geçti? Pek öğrenmek isteyeceğin gibi değil sevgilim. Sen yine de anlat. O sabah yaptıklarını anlattı. Doktorlar hakkında söylenenler sence doğru mu? Bence Beria'nın her zamanki numaralarından biri. Öldürmekten zevk alıyor. Ensesini ovan ellerin durakladığını hissetti. Karısının yüzündeki şaşkınlığı gördü. Yuri, böyle konuşmamalısın. Bizi kimlerin dinlediğini bilemezsin. İyi de söylediklerim doğru. Sovyet güvenliğinin başının nasıl tatmin olduğunu biliyor musun? Bana şoförü Marakov anlattı. Arabayla giderlerken Beria güzel ama genç bir kız görüyor. 14 çok 15 yaşlarında sözde suçlamalarla kızı tutuklayıp ırzına geçiyor. Eğer kız itiraza yeltenirse vurduruyor. Bazen itiraz etmesine gerek kalmadan öldürtüyor. Kimse onu durdurmak için parmağını bile oynatmıyor. Yuri, lütfen, Skokov dinliyor. Her binanın, her apartmanın bir KGB muhbiri vardı. Onların muhbiri ise zemin katta oturan yönetici Skokov'du. Birinin kapısına kulağını dayayıp dinlemediği gün yok gibiydi. Lukin karısının gözlerindeki korkuyu gördü. Ayağa kalkıp yüzünü ellerinin arasına aldı, alnını öptü. Bir kahve daha koyayım. Nadia hayır anlamında başını salladı. Şu haline bak, çok gerginsin. Senin kahveden daha iyi bir şeye ihtiyacın var. Ne önerirsin? Nadia gülümsedi. Tabii ki kendimi. Luke'un genç kadının sabahlığının önünü açtığını, şeffaf pembe iç çamaşırlarını gösterdiğini gördü. Ufak tefek olmasına rağmen düzgün bacakları, dolgun kalçaları vardı. Hafifçe şiş karnına tahrik olmasından utandı. Nadia gülümsedi. Sürpriz, Yuri Andreyevich, bunları kara borsadan aldım. Delirdin mi? Bir kadın Moskova'dan başka nerede böyle çamaşır bulabilir ki? Yasaya aykırı olması umurumda bile değil. Bugün herkes kara borsadan alışveriş yapıyor. Stalin yoldaşın beni bir pembe külot için Sibirya'ya göndereceğini mi sanıyorsun sen? Kahkahayla güldü, vücudunu kocasına sürttü. Fransızlar ne der bilir misin? Hayır, ama senin söyleyeceğini biliyorum. Bir kadın bir erkeğin karşısında bacaklarını açarsa sırları kelebekler gibi uçuşur. Kadının gözlerine baktı. Seninse sırların artıyor. Karısının alnını öperken genç kadının kollarının boynuna doladığını hissetti. Seni seviyorum Nadia. Öyleyse yatağa gel. Usulca kadının karnını okşadı. Sevişmenin bebeğe zarar vermeyeceğinden emin misin? Aptal. Olsa olsa iyi gelir, kıkırdadı. Fırsat varken elinden geldiğince yararlanmaya bak. Birkaç ay sonra dükkanın kapalı dolaşmak zorunda kalacaksın. Yuri'nin elini tutup yatak odasına götürdü. Yatak hala sıcaktı. Seviştiler. Pencerenin ötesinde Moskova sabah trafiğinin sesiyle gerinerek uyanıyordu. KGB 2. kısımdan binbaşı Yuri Lukin bu sabahki tutuklamalarının haberinin Washington'a doğru yola çıktığının farkında olmadan uykuya daldığında saat 8'i geçiyordu. Ayrım sonu. Sayfa 122.